Ayrım 46 ve İhtilal Altan Öymen sayfa 517. Basın aldatıyor, tahrif ediyor, emniyeti sarsıyor. Bir kısım basın hakkındaki genel suçlama da şöyle ifade ediliyordu. Bir kısım basın bu gayrimeşru gayenin tahakkuku, yani yasa dışı amacın gerçekleşmesi uğrunda CHP ile işbirliği halinde bulunuyor. Bu basın umumi efkârı aldatıyor, hadiseleri tahrif ediyor, her türlü yıkıcı faaliyetleri teşvik eden yazılara sinesinde yer veriyor, mücrimlerin müdafaasını uhdesine alarak, yani cürüm işleyenlerin savunmasını üstlenerek cemiyetin temellerini sarsıyor. Peki neydi bu iddiaların somut dayanakları? Önergede Gaziantep, Zile, Uşak, İstanbul, Yeşilhisar olaylarından bahsediliyordu. Bu olaylar devletin emniyetini birinci derecede tehdit eden, Türk milletinin itibar ve şerefine karşı da birer tecavüz mahiyetinde olan hadiseler diye nitelendiriliyordu. Bunların sorumluluğu CHP'nin üstüne yükleniyordu. Basının da bu hadiseleri kamuoyuna hürriyet ve demokrasi mücadelesinin şerefli bir sayfası diye yansıttığı, olayların tertipçilerini de birer kahraman gibi takdim ettiği öne sürülüyordu. Gazeteciler tabii bu önergenin metnini Anadolu Ajansı'ndan geçer geçmez satır satır okumuşlar ve hayretler içinde kalmışlardı. Sözü edilen Gaziantep, Zile, Uşak, İstanbul, Yeşilhisar olaylarında CHP'liler olayların mağdurları arasındaydı. Somut iddia olarak sadece 1957 seçiminden sonraki Gaziantep olaylarında bazı parti mensuplarının olay çıkardıkları öne sürülmüştü. Cemil Sait Barlas, Ali İhsan Göğüş gibi CHP'li milletvekili adayları dahil bazıları tutuklanmıştı. Ama cezaevinde bazısı 2, bazısı 5 ay kadar kaldıktan sonra tahliye edilmişler, sonra da beraat etmişlerdi. Hakimlerin hem de 1954 yılından beri adli teminatı kalmamış olan hakimlerin beraat ettirdiği insanlar tahkikat encümeni metninde hala suçlu sayılıyordu. Uşak'ta CHP Genel Başkanı İnönü'ye saldırılar olmuş, İnönü başına isabet eden taşla yaralanmıştı. Taş atanlar ve saldırıda bulunanların CHP'li olmadığı, CHP'li bir kısım basının da olayı anlatmaktan başka bir şey yapmadığı belliydi. İstanbul'da Topkapı'da İnönü'nün DP'li gruplarca yolu kesilmiş, arabasının camları kırılmıştı. İnönü'ye saldırılar orada bulunanlar tarafından güçlükle önlenmişti. Yeşilhisar olayı üzerine Kayseri'ye giden İnönü'nün bindiği tren durdurulmuş, saatlerce bekletilmişti. İnönü'nün Yeşilhisar'a gitmesi de yolu askeri birliklerce kesilerek önlenmişti. Tahkikat encümeni önergesinde adı geçen olayların hiçbirinde CHP'lileri suçlayacak somut bir iddia yoktu. Olsaydı zaten savcılar çoktan harekete geçirilmiş, soruşturmalar açılmış olurdu. İnönü'nün gezilerine katılan birçok gazeteci vardı. Hiçbirinin öyle bir iddiadan haberi yoktu. Ama tahkikat encümeni önergesi bunlardan söz ederek CHP'yi ve bir kısım basını olayların suçlusu olarak gösteriyordu. Bir kısım basının olayları demokrasi mücadelesinin şerefli sayfası gibi suçluları da birer kahraman gibi gösterdiği iddiasına gelince bunun da aslı astarı yoktu. Zaten aslı astarı olsa birkaç örneği önergeye de yerleştirilirdi. Kim, ne, nerede, ne zaman, niçin, nasıl? Önergede CHP hakkında somut olarak yer alan diğer iddialara gelince, bunlar grup toplantısında gene dayanaksız olarak ortaya atılan rivayetlerin tekrarından ibaretti. Şöyle: memurlar, mahkemeler ve hakimler baskı ve tehdit altında kanunların amir hükümlerini yerine getirmekten alıkonulmak isteniyor. Orduyu siyasete karıştırmak, ordu kuvvetlerini emir ve kanun dinlemez bir hale getirmek için gayretler sarf olunuyor. Memleketimizde vazifeli bulunan Amerikan kuvvetlerinin ırzlara ve namuslara tasaddi etmekte oldukları iftirası yaygın bir suretle işleniyor. Türk-Amerikan dostluğunun sarsılmasına, dolayısıyla NATO camiasında mevcut vahdetin, yani birliğin bozulmasına çalışılıyor. Bizim radyoyu CHP kendisininmiş gibi gösteriyor. Sabıkalılardan müteşekkil silahlı siyaset çeteleri hazırlanıyor. Hücre usulüyle çalışan kollar kuruluyor vesaire. Kim ne, nerede, ne zaman, niçin, nasıl? Önergede bu soruların hiçbirinin yanıtı yoktu. Ama o iddialar vardı. Ve bu iddialar bir iktidar grubunun içinden çıkıyordu. Eğer bunlar ciddiyse o iktidarın yönettiği devletin istihbarat teşkilatı, polisi, savcısı yok muydu? O istihbarat teşkilatı, polisler, savcılar iddiaların hiç olmazsa bir kısmının faillerini, en azından şüphelilerini ortaya çıkarıp haklarında soruşturma açtıramaz mıydı? Önergin'in ifadesine göre o iddialar kanıtsız, karinesiz de olsa gerçek sayılıyordu. Tahkikat da o gerçeğin onaylanması için açılmış bulunuyordu. Şu cümleye bakın. Yukarıda sayılan hususlar, yani kimi, nesi, neredesi belli olmayan hususlar, CHP'nin siyasi mücadelede meşruiyet, yani yasallık, hudutlarını fazlasıyla aşmış olduğunu tespit etmektedir. Evet, tespit edilmiş, CHP'nin meşruiyet hudutlarını fazlasıyla aşmış olduğu, yani fazlasıyla gayri meşru, yasa dışı bir örgüt olduğu. Ve bu gayri meşruluğa karşı bir şeyler yapılmamış. Çünkü hadiseler Türkiye'de mer'i, yani yürürlükteki kanunların ve suçları takip ve tecziye etmekle, yani cezalandırmakla mükellef müessese ve kuruluşların bu fenalıkları önleyemediği kanaatini veriyormuş. Bu yüzden Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin vaziyete el koyması zaruri ve lüzumlu görülüyormuş. Peki ne yapacak vaziyete el koymasından sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi? Önergenin mantığına göre ne yapacağı belli. Türkiye Büyük Millet Meclisi, yani o meclisin çoğunluktaki iktidar partisi, ana muhalefet partisinin işini bitirecek. Bunun başka türlü anlaşılması mümkün mü? Karar verilmiş, gayrimeşru bir parti var ortada. Tahkikat komisyonu işini bitirince onun da işini bitirecek. Nasıl bitirecek? Bu bölümün başında belirttim, bu zor bir iş değil o zamanlar. Yoğun bir suçlama kampanyasından sonra o kararı alabilecek sulh ceza mahkemesi bulunabiliyor parti kapatmak için. Savcısı da kısa bir süre sonra Demokrat Parti'den milletvekili, sonra da bakan olabiliyor. Ama diyelim ki öyle bir hakim bulmakta güçlük çıktı. O güçlüğü de yeni kanunlar çıkararak aşma yollarını bulabilir Demokrat Parti iktidarı. Grup toplantısındaki hatiplerinin hatırlattıkları takrir-i sükun dönemindeki gibi. Gerçek belli, sıra cezada. Önergeyi ilk okuduğum sıradaki kendi duygularımı da yazayım. Ben de diğer gazeteci arkadaşlarım gibi hayretler içinde kalmıştım. Siyasal bilgilerde derslerimizin büyük bölümü hukuk dersleriydi. Böyle bir tahkikat takriri, yani soruşturma önergesi nasıl yazılabilir ve savunulabilir diye düşünmüştüm. Hem de büyük bir kısmı hukukçulardı bunu savunanların. Soruşturmanın meclisteki bir siyasi parti kadrosu tarafından rakibi olan siyasi parti için istenmesi, soruşturmayı isteyenlerle soruşturmayı yapacak ve karar verecek olanların aynı olması gibi acayiplikler ne hukuka sığardı ne mantığa. Soruşturma denilen işle varılmak istenen sonuç gerçeğin ortaya çıkmasıdır. Burada ise gerçeğin ne olduğuna iktidar yönetimi daha önce karar vermişti. Soruşturma o gerçeğin meclis kararı haline getirilmesi için talep ediliyordu. Bunu aklım almamıştı. Tabii bunu sadece benim aklım değil, başka pek çok kimsenin aklı almamıştı. Önergenin sonuç bölümünü buraya da alayım ki hiçbir ciddi demokraside benzeri görülmemiş olan bu talebin ne olduğunu bilenler bir kere daha hatırlasın, bilmeyenler de görsün. Yarım yüzyıl önceki siyaset hayatında yaşadığımız olayların niteliği daha iyi anlaşılsın. İsnat, tahrik, komünistlik, gayrimeşruluk. Önergede yukarıda özetlediğimiz iddialar sıralandıktan sonra sonuç olarak şöyle deniyordu. CHP'nin A. Meşru iktidarımızı, alel umum devlet vazifelerini, Türk kadınlarını, dost ve müttefiklerimizi en iğrenç isnatlarla kötüleme usulleri de dahil olmak üzere çeşitli gayri meşru ve kanun dışı yollarla halkı kanunları ihlale, kanuni tedbirlere karşı mukavemete, hükümete, idari ve adli mercilere karşı galeyana ve fiili tecavüzlere teşvik ve tahrik etmek. B. Müsait telakki ettikleri mahallelerde kendi partilerine mensup bazı şahısları silahlandırmak suretiyle iktidar partisinin mensup ve taraftarları aleyhine münferit, yani tek tek veya toplu şekilde baskı yapmaya ve suç işlemeye teşvik suretiyle memlekette kanlı kardeş kavgalarına müncer olan, yani yol açan tertiplere başvurmak. C. Orduyu siyasete karıştırmak teşebbüsleri de dahil olmak üzere memleketin emniyet ve asayişini korumakla vazifeli olanları çeşitli propaganda, baskı ve vaatler yoluyla vazifelerini ifadan alıkoymaya cüret ve teşebbüs etmek. Ç. Bizim radyo namındaki komünist radyosunu Halk Partisi'ne ait bir radyo olarak göstermek suretiyle halkı bu yayınları dinlemeye sevk etmek ve umumi efkarı bu vahim neşriyatın zararlı tesirlerine maruz bırakmak. D. Bütün bu kanun dışı faaliyetlerini umumi efkara karşı haklı gösterebilmek için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin onun itibadına mazhar hükümetin meşruiyetinden halkı şüpheye düşürecek ve bundan da ileri olarak gelecek seçimlerin de meşruiyetini şimdiden muallel yani sakat imiş gibi göstererek kurulmuş ve kurulacak iktidarlar aleyhine vatandaşları gayrimeşru yollarla tahrik etmek suretiyle itimatsızlığa ve huzursuzluğa sevk etmek. E. Hücre teşkilatı ile işleyen gizli kollar kurmaya çalışarak yukarıda maruz yani arz edilen faaliyetleri daha müessir bir hale getirmek suretleriyle giriştiği yıkıcı kanun dışı ve gayrimeşru faaliyetleriyle. F. Aynı gayelerde ve neşir yoluyla faaliyette bulunarak Cumhuriyetimizin ve genç demokrasimizin fikri ve manevi temellerini tahrip eden, devletin ve cemiyetin ana müesseselerini şantaj, baskı ve tehdit suretiyle işlemez hale getirmek, hakikatleri tahrif etmek, yalan neşriyatta bulunmak suretiyle memleketin siyasi, iktisadi, mali, içtimai hayatını tehlikeye maruz bırakan bir kısım basının bünyesini, çalışma tarz ve metotlarını ve kanunlar muvacehesinde yani karşısındaki tutumunu ve bu kanunları işlemez hale getirmek hususundaki gayrimeşru faaliyetlerinin ve yukarıdan beri tafsilatıyla arz edilen ahvalin yani durumların önlenmesini gayrimümkün kılmakta olan sebeplerin mahiyetini tetkik ederek elde edeceği neticeleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bildirmek üzere Dahili Nizamname'nin 177. maddesi hükümlerine göre 15 kişilik bir tahkikat encümeni kurulmasını. Önergenin bu yayınladığımız bölümü CHP'nin sözcüğüyle başlayıp ABC gibi harflerle belirlenen paragraflar halinde yazılmıştı. Ama bunlar tek bir cümlenin parçalarıydı. Ve o tek cümle burada da bitmiyordu. Bundan sonrasında komisyona verilmesi gerekli görülen yetkiler sıralanıyordu. O yetki talepleri şunlardı. Bu encümenin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden veya adli mercilerinden ayrıca karar istihsaline çalınmasına lüzum olmaksızın Dahili Nizamname'nin yani iç tüzüğün 16. babında yer almış olan bütün selahiyetlerle teçhiz olunması yani yetkilerle donatılması. Yazarın notu, o yetkiler şüphelilerin yakalanmasının, evlerinin ve iş yerlerinin aranması, sorguya çekilmesi dahil polise ve adliyeye verilmiş olan belirli yetkilerdi. Tahkikatın selametle cereyanını temin bakımından ve tahkikatın devamı müddetine maksur ve münhasır yani süresiyle sınırlı olmak üzere. Türkiye'deki her türlü siyasi faaliyeti durdurma kararı da dahil olmak üzere lüzumlu göreceği bil cümle yani bütün tedbir ve kararları da ittihaz etmeye yani almaya ve icabında meclis dışında da faaliyette bulunmaya yetkili kılınması. Önergede bunlar ve benzeri ifadeler hep o tek cümle içinde sıralanıyor ve o tek cümle sıralama bittikten sonra arz ve teklif ederiz diye tamamlanıyordu. Lüzumlu göreceği bil cümle tedbir. Önergede encümenin çalışma süresiyle ilgili talep de yer alıyordu. O sürenin 3 ay olması öngörülmüştü. Süre iç tüzüğe göre uzatılabilirdi. Önergede istenilen yetkiler demokrasiyle ilgisi olmayan yetkilerdi. Biri her türlü siyasi faaliyeti durdurma yetkisiydi ama bununla da yetinilmemişti. Encümenin meclisin içinde ve dışında faaliyette bulunarak lüzumlu göreceği bil cümle tedbir ve kararları alma diye bir yetkiyle de donatılması istenmişti. Bu akla gelen gelmeyen her şeyin kapsamına girebileceği bir yetkiydi ki devletin hiçbir organında yoktu. Gerçi bütün bu yetkilerin tahkikatın müddeti içinde kullanılacağı belirtilmişti. Ama tahkikat süresi olarak belirtilen 3 aylık süre hem kısa bir süre değildi hem de meclis çoğunluğu isterse onu daha da uzatabilirdi. Kaldı ki meclis tahkikatı önergesinde CHP'ye yöneltilen suçlamaların komisyonca da kabul edilmesinden sonra gerek CHP'nin gerek bir kısım basın kapsamındaki gazetelerin mahkemeye veya kanun yoluyla kapatılması mümkündü. Gerçi DP iktidarının o zamanki yöneticileri daha sonra biz öyle bir şey yapmayacaktık anlamında beyanlarda bulunacaklardı. Ama bunun o günlerde hiçbir garantisi yoktu. Tam tersine iktidarın DP grubunda net olarak ortaya konulmuş olan CHP'nin feshedilmesi niyetinin ayrıntıları siyaset kulislerine de yansımıştı. Kısmen de olsa basına da yansımıştı. Kamuoyunun geniş kesimlerindeki algılama, tahkikat encümeninin faaliyeti sonunda o niyetin gerçekleştirileceği yolundaydı. CHP kapatılacak, yayınından şikayet edilen gazete ve dergiler de ya kapatılacak ya da en azından yola getirilecek. Algılama ilk günden itibaren öyleydi. O ilk günlerden sonraki haftalar içindeki gelişmeler sırasında ise daha da yerleşecekti. Tahkikatın hangisi, soruşturma mı, araştırma mı? Önergeyi Demokrat Parti'nin o sıradaki Meclis Grubu Başkanı Bursa Milletvekili Mazlum Kayalar ile Grup Başkan Vekili Denizli Milletvekili Baha Akşit imzalamışlardı. İmza tarihi 14 Nisan 1960'tı. Önerge meclis başkanlığına verilmiş, 18 Nisan günkü meclis gündemine alınmıştı. Geriye önergenin meclis genel kurulunda kabul edilmesi ve 15 üyeli tahkikat encümeninin kurulması kalmıştı. Önergeyle ilgili olarak çok tartışılan konulardan biri bir usul meselesiydi. Burada onu da özetlemeye çalışayım. Önce meclisi bırakıp kelimenin genel anlamına bakalım. Tahkikat sözü Osmanlıca'ya Arapçadan girmiş. Türkçe'de iki karşılığı var. Biri soruşturma, öteki araştırma. Bakınız Osmanlıca Türkçe Ansiklopedik Lügat Ferit Devellioğlu. Soruşturma adaletle ilgili bir kavram. Bir suç iddiası karşısında o suçu işleyenin saptanması ve cezalandırılması için yapılıyor. Bu daha çok polisin ve savcıların işi. Araştırmanın kapsamı ise çok geniş. Herhangi bir konuda bilgi edinmek için yapılan çalışmaların hepsi o kapsamın içine giriyor. Araştırma daha çok bilim adamlarının işi. Bu iki iş belirli durumlarda parlamentoların da işi olabiliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin o zamanki anayasasında ve iç tüzüğünde o iki işleve yer verilmişti. Gerçi ikisi de tahkikat adı altındaydı ama ayrı ayrı maddelerde ayrı tanımlamalarla yazılmışlardı. Bizim bugünkü anayasamızda ve meclis iç tüzüğümüzde tahkikat sözü yok. O sözün Türkçedeki iki ayrı anlamını karşılayan soruşturma ve araştırma sözcükleri var. O iki iş anayasa ve iç tüzüğün maddelerinde ayrı ayrı tarif edilmiş, ayrı yerlerinde yer almış. 1960'da yürürlükte olan 1924 anayasasında ve ona göre çıkarılmış olan iç tüzükte ise o iki sözcük yerine ikisini de kapsayan tahkikat sözcüğü vardı. İkisinin de ismi aynıydı, tahkikat. Ama isimler aynı da olsa o iki çeşit tahkikat birbirinden tamamen farklıydı. O farklılıkla belirtilmişti. Şimdi bu iki ayrı tahkikatın yani soruşturma niteliğindeki birinci çeşit tahkikat ile araştırma niteliğindeki ikinci çeşit tahkikatın işlevlerini hatırlayalım. Birincisinin bugünkü resmi adı meclis soruşturması. Bu sadece başbakan veya bakanlar hakkında suç iddiaları ortaya çıkarsa kullanılabiliyor. Son anayasa değişikliğiyle genelkurmay başkanları ile kuvvet komutanları da aynı kuralın kapsamına alındı. Meclis genel kurulu o iddiaları ciddi sayarsa bir soruşturma komisyonu kuruluyor, soruşturmasını yapıp raporunu hazırlıyor. Komisyon başbakanı veya bakanın yüce divana gönderilmesini gerekli görürse raporunu ona göre yazıyor. O görüş meclis genel kurulunca da kabul edilirse ilgili bakan veya komutan ve onunla aynı suçla suçlanan başka kişiler varsa onlar yüce divana sevk ediliyor. Komisyon bunu gerekli görmez, genel kurulda komisyonun görüşüne uyarsa bakan veya komutan daha soruşturma aşamasında aklanmış oluyor. Meclis araştırması. İkincisine gelince onun bugünkü resmi adı meclis araştırması. Onun soruşturmayla ilgisi yok. O genel anlamındaki gibi bilgi edinme işi. Meclis eğer herhangi bir konuda bilgi edinmek isterse o bilgiyi araştırıp derleyip toparlayarak genel kurula bir rapor halinde sunmak üzere meclis araştırması komisyonu adındaki o komisyonu kuruyor. Konu ülkenin tarımıyla, sanayisiyle, turizmiyle, eğitimiyle, iç işleriyle, dış işleriyle, tarihiyle, her akla gelen alanıyla ilgili bir konu olabiliyor. Meclis Araştırması Komisyonu kuruluyor, genel kurulun verdiği süre içinde çalışıyor. O konunun uzmanlarıyla, yetkilileriyle, sorumlularıyla, kimleri isterse onlarla konuşuyor, durum tespiti yapıyor. Buna kendi görüşünü de ekleyerek bir rapor yazıyor. O konuyla ilgili önerileri varsa onları sıralıyor, genel kurula sunuyor. Genel kurulda da o bilgiler ve öneriler tartışıldıktan sonra süreç tamamlanıyor. Tabii genel kuruldaki milletvekilleri o süreçte elde ettikleri bilgilere dayanan kararlar almak, yasalar çıkarmak, hükümete telkinlerde bulunmak isterlerse o ayrı bir iş. Onu kendi girişimleriyle yapabilirler. Ama meclis araştırmasının işlevi rapor üzerindeki görüşmelerden sonra bitiyor. Bu, tekrar yazayım, bugünkü 2010'lardaki anayasaya ve meclis iş düzüğüne göre böyle. Anayasa madde 98, 100, iç düzük 104. Eski kural da öyleydi. 1924 anayasasıyla ve o zamanki meclis iç düzüğüyle kurulmuş olan ve 1960'a kadar devam eden düzende aslında aynı düzende. Meclisin bilgi edinmeye ihtiyacı olan konular varsa gene bir komisyon kurulurdu. Onun adı da o zamanki dille gene tahkikat encümeni olurdu. Ama yapacağı iş belirli bir süre içinde hazırlayacağı araştırma raporunu meclis genel kuruluna sunmaktan ibaretti. Meclis genel kurulu raporu dinledikten sonra üzerinde görüşmeler yapardı. Rapordaki önerileri tartışırdı. Ama bundan doğrudan doğruya bir sonuç çıkmazdı. O öneriler üzerinde hükümetin ve milletvekillerinin ayrı çalışmalar yapması söz konusu olurdu. Özetle o zamanki iç düzükte isimleri aynı olsa da bu iki çeşit tahkikat birbirinden tamamen farklıydı. Birincisi sadece bakanlarla ilgiliydi. Tabii bakanların sadece haklarında suç iddiası bulunanlarla. Onlar tahkikat encümeni önüne şüpheli gibi çıkarılırlar, komisyonun ve genel kurulun kararına göre doğrudan doğruya yüce divandaki sanık sandalyelerine oturtulabilirlerdi. İkinci şekildeki tahkikat ise sadece araştırma amaçlıydı. Komisyonun meclisin araştırma konusu içinde adları geçenlerden birini veya birilerini şüpheli sayıp onlara bir yaptırım uygulama veya onları herhangi bir yargı merciğine sevk etme diye bir yetkisi yoktu. Bu iki ayrı işlevin o zamanki meclis iç düzüğünde aynı ad altında anılması yanlışlığı 1961 anayasasına konulan iki ayrı maddeyle kaldırıldı. Eski iç düzükteki tahkikat komisyonunun bakanlarla ilgili olanının adı soruşturma komisyonu oldu. Madde 88. Bir konu üzerinde bilgi edinme amacıyla kurulanın adı araştırma komisyonu oldu. Madde 98. Demokrat Parti grubunun 14 Nisan 1960'taki önergesi ise bu iki şeklin ikisini de birleştirip yeni bir tahkikat usulü başlatma yolundaydı. Eğer komisyon bir konuyu araştırıp meclise bilgi vermek için kurulmuş bir komisyon ise kişilerin suçlanması gibi bir işleve sahip olamazdı. Oysa kuruluşunu öngören önergede suç işledikleri iddia edilen de değil, suç işledikleri kesin karara bağlanmış gibi ifadelerle suçlanan kişiler vardı. Komisyona o kişilerle ilgili tahkikat yapma görevi veriliyordu. Ama onlar bakan değildi. Biri tüzel kişi olarak CHP'ydi. Ötekiler de gene tüzel kişi olarak bir kısım gazetelerdi. Meclis tarafından soruşturmaya tabi tutulmalarının hukuki dayanağı yoktu. CHP ve bir kısım basın hakkında soruşturma değil, araştırma yapılacaksa o zaman önergedeki o suçlamaların anlamı neydi? O günlerin gündeminde bu gibi hukuki tartışmalar da sürüp gidiyordu. Fakat siyasi açıdan durumun özeti şuydu. O komisyon ne birinci şekildeki komisyona benziyordu ne ikinci şekildekine. Ama işlevi ve yetkisi açısından ikisinden de daha güçlü ve kudretli duruma getirileceği anlaşılıyordu. Zaten şu da belliydi, meclis genel kurulunda seçilecek milletvekillerinin tümü Demokrat Partili olacaktı. Daimi komisyonlardaki gibi içinde muhalefetten de temsilci bulundurulması düşünülmemişti. Muhalefetten temsilciler bir yana, Demokrat Partililerin içinden de hükümete en yakın olanların seçilmesine itina edileceği belliydi. Bu gidişle ilgili haberler 18 Nisan gününden önceki günlerde gazetelere yansıyordu. Bu gelişme zaten gergin olan siyasi ortamı daha da gerginleştiriyordu. 46. ayrımın sonu. Sayfa 526.